பாபா உயர்ந்திருந்தா பார்சத் Böylece kolaylaşır her şey birden Bakarsın gelirim aniden Fırsat verme gözyaşlarına Söz geçmez anılara Bugünü yaşamak dururken hala Dargınsın yarınlara
Haykıracak nefesim Kalmasa bile Ellerim uzanır Olduğun yere Gözlerim görmese ben Bulurum yine Kalbim durmuşsa inan Çarpar seninle Haykıracak nefesim Kalmasa bile Ellerim uzanır Olduğun yere Gözlerim
Her güzel şey çabuk biter Soldular dünkü çiçekler Ne dostlar ne de geçen mutlu günler Bizimle her an beraberler Aşk başkadır bu Döner gelir uzaklardan Bir ses bir şarkıyla bazan Hemen başlar sıfırdan
Haykıracak nefesim kalmasa bile Ellerim uzanır olduğum yere Gözlerim görmese ben bulurum yine Kalbim durursa inan Seninle haykıracak nefesim kalmasa bile Ellerim uzanır olduğun yere Gözlerim görse bulurum yine Kalbim durmuşsa inan çarpar seninle Haykıracak nefesim kalmasa bile Ellerim uzanır olduğun yere Gözlerim
Yatakta ve sofrada anarşizme hoş geldiniz. Ben diyeceğiniz Can. Açılışı Ajda Pekkan'la yaptık. Haykıracak nefesim kalmasa bile. Ajda Pekkan'ın 1979'da gibi çıkardığı Superstar 2 albümünden geldi. Yatakta ve sofrada anarşizmin 2008-2009 sezonunun ikinci bölümünü dinliyorsunuz şu anda. Malum olduğu üzere eski bölümlerimiz canbaşkenti.net adresinde hala mevcut ve bunu rahatlıkla indirip bilgisayarınıza tekrar MP3 player'ınıza falan dinleyebilirsiniz. Lafı çok uzatmayayım. Bugünkü konumuz hayvana şiddetin insana şiddet olması. Diğer bir deyişle hayvana yapılan muamelenin ahlaki anlamda insana yapılan muameleden çok da farklı olmadığına değineceğiz. Bu konuda yayınlanmış olan Hayvana Şiddet, İnsana Şiddettir başlıklı bir makaleye sık sık atıflarda bulunarak gerek utilitarian felsefeden, örneğin Peter Singer özelinden, örneğin pasifist ve şiddet karşıtı anarşist yaklaşımlardan beslenerek hayvana yapılan şiddetin, insana hayvana uygulanan şiddetin kategorik olarak insana uygulanan şiddetle denk olduğunu anlatmaya çalışacağız. Bu da elbette basit çıkarsamalar verecek bize. Bunlardan biri hayvana yapılan muamelenin insana yapılan muamelele denk tutularak hayvan özgürlüğü hareketinin insan özgürlüğü hareketiyle özdeşleştirilmeye çalışılması olacaktır. Bu benzerlikler aslında ilginç. Örneğin hayvan özgürlüğü hareketinin insan özgürlüğü hareketine benzetmeye çalışmak ilginç bir yaklaşım. Şöyle ki Örneğin son dönemlerin 1980 sonrası dönemi ya da 1970 sonrası dönemi aslında en önemli felsefecilerden biri olan Peter Singer, ki kendisi Princeton'da felsefe profesörü, yıllar önce yazdığı bir makalede aynen şöyle demiş. Bu alıntıyı bağlantıyı kurmak, benzerliği oluşturmak için yapıyorum. Şöyle diyor Peter Singer. Çocuk oluşumuna yol açmayan her tür cinsellik, çok da uzak olmayan bir geçmişe dek en iyi ihtimalle ahlaksız bir şehvet, en kötü ihtimalle ise de bir sapıklık olarak görünüyordu. Birer birer bu tabular düştü. Seksi üremeden ayırmak için doğum kontrol hapı kullanmanın yanlış olduğu fikri şimdilerde ziyadesiyle tuhaftır. Fakat her tabu da çökmüş değildir. Partilerde köpekleriyle seks yapmanın ne kadar iyi olduğundan söz eden birini duydunuz mu? Muhtemelen hayır. Hayvanlarla seks hala bir tabudur. Elbette Singer bu makalenin devamında kendi bakış açısıyla konuyu derinleştirmekte ve elbette hayvanlar bağlamında tecavüz ile seksi ayırt etmektedir. Örneğin yazar bu makalede yaygın olarak izlenen şu belgesel kanallarından birinde Discovery Channel'daydı zannedersem bir primat araştırmacısıyla bir verdiği bir örnek hala aklımda. Singer bu yazısında kızışmış, azmış bir gorilin sözünü ettiğim kadın primat araştırmacısına seks amaçlı yaklaşmasını ve akabinde primat bilimcinin bu olay karşısındaki sakinliğini şaşkınlıkla anlatır. Elbette bu ilginç görünüyor, zira farklı iki tür arasında bir teknik tırnak içinde cinsel yakınlaşmanın olabilmesi ilk bakışta insana ürkütücü geliyor. Fakat elbette bu tip biyolojik ve zoolojik gerçeklere sırtımızı dönmelik süren sahip değiliz. Dolayısıyla bu noktaya yaklaşımımızda elbette biraz daha sakin ve biraz daha tırnak içinde anlayışlı olmaya çalışacağız. Elbette Singer'ın bu örnekte vermeye çalıştığı şey cinselliğin bir kategori olarak tabu dışı bırakılması. Diğer bir de işte bütün cinsel azınlıklar, işte gay, lezbiyen, travesti, transseksüellerden tutun da bütün cinsel pratiklere kadar birçok nokta aslında eskiden tabuydu fakat yavaş yavaş bu tabular çöktü. İyi de oldu. Fakat hala çökmeyen bir iki tabu var. Peter Singer'ın örneği de bu tabuların berraklaşması anlamında önemlidir. Amacımız elbette şiddete de benzer şekilde yaklaşmak. Biraz önce dedik, cinselin birçok formu yavaş yavaş tabu dışı bırakıldı ve yavaş yavaş onlar tırnak içinde özgürleşti. Benzer şekilde tırnak içinde yine söylüyorum, kadına şiddet, çocuğa şiddet de eskiden daha normalize edilen şeylerdi ve bunlar da yavaş yavaş düştü tırnak içinde. Dolayısıyla kategorik olarak değil de ya da felsefe olarak değil de bir sosyal hareket, bir sosyal kavram olarak yaklaştığımız zaman aslında şiddetin de benzer bir şekilde yavaş yavaş tırnak içinde marjinalize edildiğini görüyoruz. Diğer bir de işte şiddet türlü türlü formlarla birlikte bir bütün müdür, bir bütünsellik arz eder mi? Ya da hayvana uygulanan şiddetle insana uygulanan şiddet denk midir? Elbette bu programın içeriğini yavaş yavaş takip etmiş olanlar için ya da bu programla aşina olanlar bizim yanıtımızı kabaca bilecektir. Yani hayvana şiddet, insana şiddettir. Peki neden? Peki hangi tür şiddet biçimleri hayvana uygulanmaktadır ve peki hangi tür şiddet biçimleri bizi bu anlamda rahatsız etmektedir? Elbette bütün bu konuşmaları yapmadan önce bir şiddet pratiğini, şiddetin ne olduğunu üzerine biraz konuşmamız gerekir gibi geliyor bana. Peki şiddet nedir? Bu soru ve diğerlerine yanıtını vermeden önce isterseniz güzel bir şarkıyla devam edelim. Bu sefer Ajda Pekkan'dan gelecek Haykıracak Nefesim Olmasa Bile. Yatakta ve sofrada anarşizmi dinliyorsunuz.
Her sabah uyandığında farz et yanında, böylece kolaylaşır her şey birden, bakarsın gelirim aniden. Fırsat verme gözyaşlarına, söz geçmez anılara,
bugünü yaşamak dururken hala dargınsın yarınlara.
Haykıracak nefesim kalmasa bile ellerim uzanır olduğun yere, gözlerim görmese ben bulurum yine, kalbim durmuşsa inan çarpar seninle. Haykıracak nefesim kalmasa bile ellerim uzanır olduğun yere, gözlerim görmese ben bulurum yine, kalbim durmuşsa inan çarpar seninle.
Her güzel şey çabuk biter, soldular dünkü çiçekler, ne dostlar ne de geçen mutlu günler, bizimle her an beraberler. Aşk başkadır bunlardan, döner gelir uzaklardan, bir ses bir şarkıyla bazen hemen başlar sıfırdan.
Haykıracak nefesim kalmasa bile ellerim uzanır olduğum yere, gözlerim görmese ben bulurum yine, kalbim durmuşsa inan çarpar seninle. Haykıracak nefesim kalmasa bile ellerim uzanır olduğum yere, gözlerim görmese ben bulurum yine, kalbim durmuşsa inan çarpar seninle. Haykıracak nefesim kalmasa bile ellerim uzanır olduğum yere, gözlerim görmese ben bulurum yine, kalbim durmuşsa inan çarpar seninle. Haykıracak nefesim kalmasa bile ellerim uzanır olduğum yere, gözlerim görmese ben.
Şiddet üzerine politik gruplarda yapılan tartışmalardan çıkartılan belki ilk önemli sonuçlardan biri şiddetin bağlamsal olduğudur. Yani şiddet diğer bir deyişle nerede kullanıldığına ve nasıl kullanıldığına bağlıdır. Burada önemli New York filozoflarından biri olan Michael Lemon'un eskilerde yazdığı kitaptan bir alıntı yapacağım. Farz edin ki bir intihar bombacısı bir binanın temelinde ve bodrum katında üzerine bir sürü bomba ve bütün binadakileri öldürmek istiyor. Binada atalım 100 kişi var ve malum olduğu üzere intihar bombacısı tek bir insan. Acaba bu intihar bombacısını etkisiz hale getirmek için tırnak içinde şiddet kullanmak, onu öldürmek, yaralamak 100 insan hayatını kurtarmaya değer mi? Diğer bir de işte insanların hayatları arasındaki değer karşılaştırmasında bulunacaksak eğer, insanların hayatlarını birbiriyle karşılaştıracaksak eğer, kullanabileceğimiz tek yöntem acaba sayı mıdır? Yani kafa sayısı mıdır? Yani 100 insanın hayatı bir insan hayatından değerlidir mi diyeceğiz? Elbette kimi noktalarda bu tartışmada diğer bazı faktörlerin de insan hayatının değerinin belirlenmesinde bir parametre olarak kullanılabileceği iddia edilmiştir. Örneğin yani bunun bir sürü saçma örneği var aslında. İşte zenginlikten tutun da akıl seviyesine, duygusal seviyeden tutun da efendim topluma entegrasyon düzeyine kadar birçok saçma sapan kriter totaliter ve faşizan bir şekilde önerilmiş. Fakat biz bunlara değinmeyeceğiz ve biz burada en basitini alacağız. Her insanı denk sayacağız ve her insanın hayatının biricik olduğunu varsayarak insanların hayatlarını karşılaştırmada evet kafa sayısını kullanacağız. Bu evet çok sorunlu bir yaklaşım, bunun elbette farkındayım. Fakat en az sorunlu olanlardan birinin bu olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla 100 kişinin hayatını kurtarmak için bir insan hayatının feda edilmesi önemlidir diyebilirim. Peki 99'a 100 karşılaştırmasını yapacağımız zaman nasıl karar vereceğiz? Ya da insanların hayatlarını karşılaştırırken dediğim gibi duygusal durumlarını söz konusu aldığımız zaman örneğin 100 bekar insan mı önemlidir yoksa 99 ebeveyn mi önemlidir diye saçma sapan sorular sorabileceğiz. Aslında bu sorular dediğiniz gibi çok saçma sapan değil. Zira herkesin içinde o garip his vardır. Bir anne babanın ölen insanlar anne ya da baba ya da ebeveynse eğer onlara daha fazla üzülürüz ama ölen insan bekarsa o kadar fazla üzülünmez. Zira arkada bıraktığı çok fazla insan yoktur. Evet de önemli sorunlardan biri bu arkada bırakma psikolojisi. Bir insan birini niye arkada bırakır? Çünkü arkada kalan onsuz yaşamaya mecbur bırakıldığı zaman daha eksik, daha kötü bir yaşam yaşayacaktır. Dolayısıyla insan hayatına demek ki tırnak içinde bu örnek dahilinde konuşmak gerekirse anne ve babasının katkısı oldukça yüksek. Aslında bu çok sorunlu bir nokta anarşizm perspektifinden bakıldığı zaman. Neden acaba anne babanın katkısı bu kadar yüksek? Elbette bu ekonomik düz sistemle oldukça alakalı bir şey. Marksist analizden bu anlamda yararlanabiliriz muhakkak. Diğer bir deyişle küçük ve aile içi ekonomilerin hala yüceltildiği ve hala egemen olduğu bir dünyada. Elbette tırnak içinde anne babanızdan kimse, başka kimse size çikolata için para vermez. Dolayısıyla hayatınızda maddi anlamda en azından çok ciddi bir çöküş olacaktır. Dolayısıyla insanların hayatını demek ki sıralamaya çalıştığımız vakit, şiddeti de bir parametre olarak almaya çalıştığımız vakit, bu karşılaştırmalar ciddi anlamda sarpa saracaktır her zaman. Ama dedik ya, biz en kolayına kaçacağız ve en az sorumlularından birini seçeceğiz ve kafa sayısını sayacağız. Dolayısıyla Michael Levin'in de biraz önce anlattığım örnekte değineceği gibi, evet bazen 100 insanı kurtarmak için 1000 insanı feda etmek gerekebilir. Fakat bu insanın feda etmesi ya da feda edilmesi aslında hiyerarşik bir noktaya gelecek. Sonuççu ahlakın en önemli örneklerinden birini paylaşayım şimdi size. Farz edin ki bir arabadasınız ve araba yokuş aşağı gidiyor ve frenleri patlamış ve fark ediyorsunuz ki yaklaşık 2 dakika sonra kocaman bir uçurumdan uçarak hepiniz uçacak araba ve hepiniz öleceksiniz. Fakat şunu da biliyorsunuz ki arabadan eğer bir kişi atlarsa araba ivme kaybedecek ve uçurumla gelmeden durabilecek. Saçma bir öykü gibi geliyor ama farz edelim ki böyle bir durum var. Ve şunu da farz edin, arabada siz varsınız, bir tane 2 yaşında bebek var, bir tane kadın, anne, onun annesi olan kadın var, bir tane yaşlı bir adam var. Evet, dediğim gibi bir de siz varsınız. Ve bir de bir seri katil olduğunu bildiğiniz bir insan var. Tekrarlıyorum, küçük bir çocuk, onun annesi, yaşlı bir adam, seri katil ve siz. Dolayısıyla şöyle bir karar vermek zorundasınız ve insanlar size bakıyor, zira felsefeyle aşağı yukarı iç dış olan birisiniz ve bu anlamda, ahlaki anlamda doğru kararı verebilecek olan insanlardan biri olduğunuzu düşünüyorlar ve size bakıyorlar, acaba ne yapmalıyız? Dediğim gibi bir kişinin hayatını feda etmesi gerekiyor, acaba bu kim olmalı? Malum yaklaşımlardan biri elbette küçük çocuğun atılmaması gerektiğini, zira onun önünde çok fazla bir hayat olduğunu, hayatının %90'ını daha yaşamadığını bile yaşamadığını, dolayısıyla daha onun hayat potansiyeli çok yüksek olduğu için onun feda edilmemesi gerektiğini iddia edecektir. Benzer şekilde ihtiyarın hayatının neredeyse çoğunu yaşadığı için, onun hayatında yaşama potansiyeli, onun varlığında yaşama potansiyeli çok az olduğu için onun feda edilme ihtimalinin daha yüksek olduğunu, ama keza öte yandan ise seri katilin kötü bir insan olmasının nedeniyle onun ölmesinin, öldürülmesi demiyorum, onun ölmesinin daha da pek kötü bir şey olmayacağı iddia edilebilir. Öte yandan siz de elbette insan hayatını çok yücelten, kutsayan biri olduğunuz için başkasının hayatını sona erdirmeyin, her ne koşulda olursa olsun kabul etmeyeceğiniz için kendi hayatınızı feda etmek isteyebilirsiniz. Peki acaba bu sorunu nasıl çözeceğiz? İsterseniz güzel bir müzik dinleyelim öncelikle, sonra buna devam edelim. Bakalım sırada ne var ve bakıyorum Ajda Pekkan'dan dinliyoruz. Haykıracak nefesim olmasa bile. Sanatçının Superstar 2 adlı albümünden geliyor.
Uyandığında beni farz et yanında, böylece kolaylaşır her şey birden, bakarsın gelirim aniden, fırsat verme gözyaşlarına, söz geçmez anılara. Bugün yaşamak dururken hala dargınsın yarınlara. Haykıracak nefesim kalmasa bile ellerim uzanır olduğun yere, gözlerim görmese ben bulurum yine, kalbim durmuşsa inan çarpar seninle. Haykıracak nefesim kalmasa bile ellerim uzanır olduğun yere, gözlerim görmese ben bulurum yine, kalbim durmuşsa inan çarpar seninle.
çiçekler, ne dostlar ne de geçen mutlu günler, bizimle her an beraberler. Aşk başkadır bunlardan, döner gelir uzaklardan, bir ses bir şarkıyla bazan hemen başlar sıfırdan. Haykıracak nefesim kalmasa bile, ellerim uzanır olduğum yere, gözlerim görmese ben bulurum yine, kalbim durursa inan çarpar seninle. Haykıracak nefesim kalmasa bile, ellerim uzanır olduğum yere, gözlerim seninle. Haykıracak nefesim kalmasa bile, ellerim uzanır olduğum yere, gözlerim görmese ben bulurum yine, kalbim durmuşsa inan çarpar seninle. Haykıracak nefesim kalmasa bile, ellerim uzanır olduğum yere, gözlerim görmese ben
biraz önce değindiğim sorunun elbette çok da kesin ve çok da kısa bir yanıtı yok. Bunun üzerine binlerce kitabı, onlar on binlerce makale yazılmıştır muhtemelen ve dediğim gibi benim de bu programda elbette bunları özetleyecek bir durumum yok. Fakat bu örnek ve benzerleri aslında sözünü ettiğim ahlaki kaygıların, sözünü ettiğim yaklaşımların ne kadar elzem olduğunun bence bir kanıtı. Dolayısıyla burada sözünü ettiğim şu insanla hayvanın ahlaki değerini karşılaştırmada anarşizmden ne kadar yararlanabileceğimiz mefhumu aslında önemli bir konu. Gerek anarşist politikaların yüceltilmesinde, geliştirilmesinde, belirletilmesinde, gerekse hayvan özgürlüğü hareketinin kendini yenilemesi ve yenilemesi zemininde bence oldukça önem arz ediyor. Ama dediğim gibi isterseniz önce hayvana uygulanan şiddetin insana uygulanan şiddetle denk olduğunu gözlemlemeye başlamadan önce hayvana uygulanan kimi şiddet biçimlerinden söz ederim. Benim aklıma gelen ilk yöntemlerden biri aslında insanları, hayvanları yemeye ikna etmeye çalışmak. Malum bir insanda doğuştan biyolojik olarak, içgüdüsel olarak hayvan yeme ihtiyacı ve isteği yok. Zira dediğim gibi insanlar bunu sosyolojik ve sosyal kaygılarla yapıyorlar ve bu nedense çok ahmakça sahipleniyorlar. Dolayısıyla dedim ya, insanları bu şiddete tırnak içinde teşvik etmek ve bu şiddeti normalleştirerek, bunun aslında şiddet bile olmadığı, bunun çok normal olduğunu, yani bir canlıyı öldürmenin, daha doğrusu bir being'i öldürmenin, bir nefes alan bir canlıyı öldürmenin, ki burada biliyorsunuz hayvanların canlıları ile bitkilerin canlıları arasındaki farka işaret ediyorum, öldürmenin normalize edilmesi elbette insanların insanları öldürmesinin de normalize edilmesine yol açıyor. Bu konuda ilgili oldukça bir sürü trajik örnek var elimde. Bunlardan biri şu devletçi genetiği değiştirilmiş organizmaları savunan pozitivist ve nükleerci TÜBİTAK'ın çıkardığı, bir zamanlar efsane olan Bilim ve Teknik dergisinin yıllar önce okur sorularına yanıt verdiği köşesindeki saçmalığı aslında. Orada elbette şöyle saçma bir yanıt veriyor Bilim Teknik'te. Nedense bunu bu programa almaya ihtiyacım yoktu ama hani yeri gelmişken bahsedeyim bari. Bilim Teknik'e soruyorlar, acaba vejetaryenlik daha mı sağlıklıdır? Yanıtı aynen okuyorum. Bilim adamları arasında da bu konuda epey bir tartışma söz konusu. Aslında bakılırsa konu, et yenilip yenilmemesinin diyetimizi daha sağlıklı hale getirip getirmediği değil, neyi nasıl yediğimizdir. Önemli olan taze ve olabildiğince kimyasallarla doldurulmamış gıdalar tüketmektir. Dolayısıyla paketlenmiş gıdalardan mümkün olduğunca uzak durmakta fayda var. Et yemez ya da et yer, hangisi olursa olsun diyetin içinde bulunan gıda değerleri önemlidir. Beslenme, yeteri miktarda vitamin ve minerali, doğru oranda protein katışımını, karmaşık karbonhidratları ve temel yağ asitlerini içeriyorsa sağlıklıdır. Bu kıstasları karşılayan ve et yemez olmayan sağlıklı diyetlerden de ve bunun tam tersinden de söz etmek pekala mümkündür. Çok fazla yağ tüketerek, yeterli lif almayarak ve gerekli mineralleri toplayamadan çok fazla kalori alma olasılığı her zaman yüksektir. Ancak vücudumuz için gerekli olan 20 amino asitten 8 tanesinin sadece hayvansal besinlerde bulunduğunu da hatırlatalım. Bir de hiçbir içeriği ve hiçbir anlamı olmayan bu saçma yanıttan nasıl bir sonuç çıkaracağımızı ben de bilmiyorum. Diğer de işte ne kadar dedim ya, nasıl bir sonuç çıkaracağımı bilmesem de aslında aşağı yukarı bu yanıtın neyi ima ettiği açık. İnsanları, hayvanları yemeye ikna etmeye çalışıyorlar. Elbette bunun altında bir sürü komplo teorisi de arayabilirsiniz, bir sürü kapitalist motivasyon da arayabilirsiniz. Bunlardan biri elbette hayvan endüstrisi. Hayvan endüstrisi dünyanın en büyük endüstrilerinden biri. Hayvan ve hayvan ürünlerinin ne kadar egemen olduğunu düşünürseniz eğer bunu görmek çok zor olmayacak. Benzer şekilde hayvan endüstrisi aslında dünyayı kirleten ikinci en büyük endüstri. Birincisi de otomobil endüstrisi. Mesela hayvansal şeyleri bir gıda olarak insanlara kakıtmaya çalışmak aslında önemli bir kapitalist hamle. Dolayısıyla anti kapitalist hareketlerin gerek sosyalist gerek komünist gerek anarşist bu noktayı görmemeleri beni çok şaşırtıyor. Yani et gerekli bir şeymiş gibi ete yaklaşmak, onu bir ekonomik meta olarak yüceltmek aslında çok yanlış bir nokta. Bunun yanlışlığı elbette hem bilgisel hem de politik olarak bir yanlışlık olmasından kaynaklanıyor. Bunun örnekleri açıktır aslında. Bush ve seriflerinin sunduğu devlet desteği olmasa örneğin şu anda Amerika'da 1 dolara satılan hamburgerin aslında 35 dolara satılması gerekecektir. Zira malum bir sürü sübvansiyon, benzin indirimi, benzinin Amerika'da inanılmaz ucuz olması ve bununla beraber hayvancılık endüstrisinin nakliye giderinin neredeyse hiç olmaması. Bunlar çok trajik noktalar zira malum olduğu üzere fast food endüstrisi, örneğin McDonald's ve Burger King aslında yetiştirdiği ineklerin sırlarının çoğunu, bu sırların çoğunu aslında Güney Amerika'da, Amazon bölgesinde yetiştiriyor. Dolayısıyla Amazon'dan Amerika'ya bu gıdanın gelmesi tırnak içinde bir de o kadar fazla pahalıya patlamıyor. Bunu yapabilme özgürlüğünü, bunu yapabilme haklarını buna veren elbette benzinin inanılmaz ucuzluğuydu zamanında. Dolayısıyla McDonald's bu kadar yayılmaya başlandığı zaman benzinin litresi yaklaşık 15-20 centti Amerika'da. Evet, tekrarlıyorum. Gerçekten 15-20 cent. Hali benzin bu kadar ucuz olunca da oralardan ucuz yetiştirilmiş hayvan etinin Amerikalara kadar gelip orada devasa ucuza satılıp inanılmaz, buna rağmen inanılmaz kar marjında sahip olması şaşırtıcı bir şey değildi. Bu oldukça itici bir gerçek, bunun farkındayım. Ama başka gerçeklere de, başka sıradan istatistiklere de göz atmak zorundayız aslında bakarsanız. Misal. Hemen aklıma gelen ilk nokta aslında dünyadaki tarım topraklarının %80'inin çiftlik hayvanlarını beslemek için kullanılması. Yani dünyadaki her 10 metrekareden 10 metrekare tarım toprağının 8 metrekaresi hayvanlara ya yem yetiştirmek için ya da hayvanlara mere olarak kullanılmak için ayrılıyor. Dolayısıyla buralarda eğer insanların doğrudan yiyebileceği hayvanları beslemek yerine doğrudan yiyebileceği tahıl ürünleri, tarım ürünleri ve sebze meyve yetiştirilirse elbette insanların daha iyi doyacağı açık. Zira malumunuzdur şu termodinamiğin önemlilik, entropinin azalması ilkesi, enerjinin şu hayvanlar aracılığıyla insanlara aktarılması sürecinde onu oldukça fazla bir kayba uğradığını gösteriyor. Bu kaybı nasıl somutlaştırmak gerektiğini düşününce aklıma hemen ilk örnek şu ağılların ve ahırların mandalar tarafına ısıtılması. Hatta doğuda kimi zaman bu büyükbaş hayvanların evlerin içine alınarak onların vücut ısısıyla evlerin dahil ısıtılmasıydı. Hatta da bunu biraz daha eşeleyince göreceksinizdir ki büyükbaş hayvanların bokları aslında iklim değişikliğine neden olan en önemli biyolojik etken. Dolayısıyla şu karbon gazları, karbondioksit, sera gazları şunlar bunlar olmasa elbette sera etkisi olmayacaktır. Fakat buna rağmen manda bokları aslında çok büyük bir karbondioksit ve metan kaynağı. Zira o kadar fazla manda var ve o kadar fazla bokları var ki elbette atmosfer buna göre kendini adapte edemiyor diğer bir de işte. Zira biraz önce dedim şu tarım topraklarının insanların tarımına ayrılmamasının zararları aslında bunlardan biri de hatta klasik örnekleri aslında hemen aktarayım. Şu dedir, dünya eğer tüm nüfus vejetaryen olursa 10 kat ve hatta vegan olursa 20 kat daha fazla insanı besleyebilir aslında. Gandhi'nin buna benzer sözlerinde hatırlarsanız. Dolayısıyla aslında dünyada tırnak içinde bir potansiyel var fakat bu potansiyel yine tırnak içinde yanlış kullanıldığı için saçma sapan sonuçlara ve açlığa yol açıyor. Ve hatta daha malum olduğunuz üzere bu verimsizlik ve bu açlık yeni stratejik olarak diyeyim genetiği değiştirilmiş organizmaların yüceltilmesi ve onların dayatılmasıyla aşılmaya çalışıyorlar yine sahte bir şekilde. Elbette bunlardan da ilaç firmaları kazanacak. Dolayısıyla tarım alanlarının çoğunu hayvanlara, büyükbaş hayvanlara ayırın ve oradan yetişen bitkilerin, tahılların, mısırların da çoğunu hayvanlara verin onları beslemek için. Bunun karşılığında çok çok az verim alabilirin hayvanlardan. Zira malum olduğu üzere bu enerjinin çoğu zaten atmosfere ısı olarak karışmaktadır. Ve daha sonra insanlar açlık çektiği için ve yiyecek fiyatları aşırı pahalandığı için bunun alternatifi olarak da genetiği değiştirilmiş organizmaları, genetiği değiştirilmiş tahılları, tarım ürünlerini piyasaya sürün. Yani o kadar da aptal değiliz elbette bu gerçekleri göremeyecek kadar. Dolayısıyla genetiği değiştirilmiş organizma karşıtı aktivist grupların sözünü ettiğim tarlaları, genetikli tarlaları sabotaj etmeleri, onları tahrip etmeleri, o tarlalara girip oradaki bütün tarlaları yakmaları ya da yıkmaları ya da sökmeleri elbette çok anlaşılır ve tamamıyla insani ve tamamıyla ahlakın ve politikanın emrettiği tırnak içinde bir şey. Elbette insanların bunu ölü hayvan yemeği normalize etmesinin en önemli sonuçlarından biri hayvanların ölmesi. Hayvanların ölmesinin rakamsal büyüklüğüne baktığımız vakit çok trajik noktalar aklımıza gelecek. Örneğin sadece Amerika'da 2006 yılında 10 milyardan fazla hayvan yenmek üzere öldürülmüş. Bu da hatta işin resmi rakamları. Elbette bu rakamlara deniz ürünleri dahil değil. Yani bu rakamları baz aldığımız vakit ortalama bir Amerikalı ömrü boyunca 11 büyükbaş, 32 domuz ve koyun ile 2600 kümes hayvanının ölümüne sebep oluyor. Yani totalde yaklaşık 2650. Yani sıradan bir Amerikalı 2650 tane hayvanın katili. Hatta dünyada ise 2005 yılında balıklar hariç öldürülen hayvanların sayısı 55 milyar. Dünyada yenmek üzere beslenen hayvanların sayısı ise dünyadaki insanların sayısının 20 katı. Elbette bu akıl almaz rakamlar ve bu akıl almaz büyüklükler insanı çok şaşırtıyor. Bu kadar hayvanı nereye soktunuz? Bu kadar hayvan nerede? İsterseniz yine güzel bir şarkıyla devam edelim. Ajda Pekkan'dan dinleyeceğiz. Haykıracak nefesim olmasa bile. Yatakta ve sofrada anarşizmdesiniz.
Her sabah uyandığında beni farz et yanında, böylece kolaylaşır her şey birden. Bakarsın gelirim aniden, fırsat verme gözyaşlarına, söz geçmez anılara. Bugünü yaşamak dururken hala dargınsın yarınlara. Haykıracak nefesim kalmasa bile, ellerim uzanır olduğun yere. Gözlerim görmese ben bulurum yine, kalbim durmuşsa inan çarpar seninle. Haykıracak nefesim kalmasa bile, ellerim uzanır olduğun yere. Gözlerim görmese ben bulurum yine, kalbim durmuşsa inan çarpar seninle. Her güzel şey çabuk biter, soldular dünkü çiçekler. Ne dostlar ne de geçen mutlu günler, bizimle her an beraberler. Aşk başkadır bunlardan, döner gelir uzaklardan. Bir ses bir şarkıyla bazan hemen başlar sıfırdan. Haykıracak nefesim kalmasa bile, ellerim uzanır olduğum yere. Gözlerim görmese ben bulurum yine, kalbim durmuşsa inan çarpar seninle. Haykıracak nefesim kalmasa bile, ellerim uzanır olduğum yere. Gözlerim görmese ben bulurum yine, kalbim durmuşsa inan çarpar seninle.
yatakta ve sofrada analizinde Ajda Pekkan'dan dinledik. Haykıracak Nefesim olmasa bile sanatçının Superstar 2 adlı albümünden gelmiştir. Programımızı yakından takip edenler bilir, eski bölümlerimiz canbaşkent.net adresinde. Geçen sezonun bölümleri de aynı şekilde hala sitemizde. İsterseniz oradan gidip eski bölümleri indirip programın tadına bakabilirsiniz. Zira programlarımıza müziği de ekliyoruz. Dolayısıyla tatlı müziklerde dinleme imkanınız olacak. Biraz önce anlattığım şu devletçi hayvan yeme tavsiyesi aslında çok şaşırtıcı değil. Zira neden olmasın diyorsunuz? Neden acaba bu devasa endüstriyi desteklenmesin? Fakat işin garibi bu katil zihniyetin, bu katilliği normalize eden zihniyetin tüme varımsal şekilde yaklaşıldığı vakit görülecektir ki bunu normalize etmesinin de normalize edilmesi. Dolayısıyla insanlar hayvanların ölümüne neden oluyor? Bu normalize ediliyor. Dahası bunun normalize edilmesi de normalize ediliyor. Yani insanlar diyor ki ne var bunda? Evet, bu çok ciddi bir sorun. Eğer ve burada çok ciddi duygusal yıkımlar da söz konusu. Bir insanın nasıl kasap olacağını düşünmek, nasıl seri katil olacağını düşünmek de aslında çok ciddi bir politik yaklaşım. Yoksa kandırılmadıktan sonra diye düşünmemek öyle değil. İnsan acaba nasıl seri katil, nasıl kasap olur? Bir insanın başka bir canlıyı öldürmesinin bu kadar normalize edilmesi aslında politik olarak ciddi bir kulvardır. Anarşizmin mücadele etmesi gerektiği. Sözün ettiğim yazıda, biraz önce okumaya başladığım şu hayvana şiddet, insana şiddettir başlıklı yazıda aslında güzel bir nokta var. Bu noktalardan biri de bunun, bütün bu yaklaşımların varoluşçuluk felsefesiyle, Sartre'la özdeşleştirilmeye çalışılması. Yani insanın şu et oburluğu insanın özüne, tabiatına, insanın yaratılışına ve varoluşuna bağlamaya çalışması gibi saçma sapan noktaları bertaraf etmede Sartre'cı varoluşluktan faydalanmak o kadar da zor değil. Elbette bu konunun detaylandırmasını okura ve dinleyiciliğe bırakıyoruz. Bu arada sanırım aşağı yukarı zamanı geldi. Dolayısıyla sırada okur mektupları köşemiz var. Okur mektupları başlıyor. Bu bölümdeki sorumuz aynen şöyle. Mektubu aynen okuyorum. Sevgili yatakta ve sofrada anarşizm. Sık sık seyrediyorsun aslında. Seksi bu kadar özel yapan nedir? Ama bir türlü cevap vermiyorsun. Peki seksi bu kadar özel yapan nedir kuzum? Rumuz seksi. Elbette programımızda sık sık, örneğin Nozick okuması yaparken sık sık değindik. Seksi bu kadar özel yapan şey nedir? Bu konuda kimi akademik makalelere de değinmeye çalıştık. Zira sekste insanları rahatsız eden, insanların kimi zaman çok mutlu, kimi zaman çok üzgün olmasına neden olan bir potansiyel var. Elbette bunun bir biyolojik kurgu olduğunu düşünebilirsiniz. İnsanların üreme hücrelerini kaybetmesinin insanlarda yarattığı hayal kırıklığına, insanları azalttığı üzüntü ve depresyonun otomatik bir sonucu olduğunu da iddia edebilirsiniz. Ya da benzer şekilde diyebilirsiniz ki bunlar toplumsal konstrüksiyonlardır. Toplumsal olarak insanlar cinsel partnerlerine aşırı olarak sahiplendiği, kıskandığı ve onlar üzerine mülkiyet hakkı iddia ettiği için elbette bu mülkiyetin yitirilmesi insanlarda bir hayal kırıklığı yaratır. Fakat elbette bizim programlarımızda değindiğimiz üzere bunların hiçbirini biz kabul etmiyoruz. Neyi kabul ettiğimizi açıklamak çok uzun sürecek ve bunu anlatmak hakikaten radyo programında oldukça zor. Zira dediğim gibi bu saatler süren bir kuramsal konstrüksiyonun sonucu olarak ortaya çıkan bir nokta. Fakat seksi bu kadar özel yapan noktalara değinmeye çalışmadan önce seksin neden özel olmadığını da anlatmaya çalışabiliriz aslında. Acaba seks gerçekten o kadar sıradan bir şey midir? Ya da seks gerçekten o kadar uyduruk bir şey midir? Ya da insanlar acaba seksi aşırı olarak da aşırı değerli hale getirip ondan gerektiğinden fazla şey mi bulmaktadır? Ya da seks eğer o kadar değerliyse insanlar neden hep birbirleriyle sevişmemektedirler? Ya da insanlar neden acaba cinsel partner seçerken öyle de böyle biraz seçici davranmaktadırlar? Dolayısıyla sekste kötü olan şeylerin de olduğu sonucunu buradan çıkarmak zor değil. Zira insanlar kötü seksten kendilerini sakınmaya çalışmaktadırlar. Dolayısıyla seksin bu kötü potansiyelinin analizini yapmak da elbette seksin özel olmasını sağlayan potansiyelini de analizini yapmak kadar önemlidir. Biz bu programda sanırım seksi kötü yapabilecek potansiyelleri değinmeye daha fazla da gayret ettik malum nedenlerden dolayı. Zira seksi güzel yapacak şeyleri aşağı yukarı hepimiz biliyoruz. Peki, yine sorunun yanıtını vermeden nasıl kıvırabileceğimi düşünürken aklıma gelen noktalardan birini söyleyeyim. Seksi bu kadar özel yapmaya çalışmaktansa acaba seksi kötüleştirmeye çalışmak acaba daha anlaşılan bir strateji olarak değerlendirilebilir mi? Yani seksin tadını çıkarmaktansa seksi acıyı bağlamak, seksi acıyla özdeşleştirmek acaba daha mantıklı bir yaklaşım olabilir mi? Okur mektupları bitti. İnsanların seri hayvan katili olabilmesinin altında yatan önemli nedenlerden biri aslında insanların eti bir fayda olarak görmeye çalışmasıdır. Dolayısıyla insanların bu tırnak içinde güzellikten ve faydalanmak için kendilerini öne çıkarmaları, bundan faydalanmadıkları vakitte kendilerini zararda ya da bir kayıpta hissetmeleri de benzer bir saçmalıktır aslında. Yani acaba gerçekten et iyi bir şey midir de ondan kendinizi mahrum bıraktığınız zaman bir şeyden sakınmış olacaksınız. Dolayısıyla aslında malum olduğu üzere etin tırnak içinde iyi olup olmadığını sorgulamadığımız vakit elbette kendimizi iyi bir şeyden mahrum bırakmak istemeyeceğiz. Ama burada çok garip bir ikiyüzlülük var. Zira madem o kadar iyi şey var hayatta kendinizi mahrum etmek istemediniz, aslında et bunların en sonuncusu olmadı. Zira dediğim gibi özgürlük ve tırnak içinde zenginlik ya da tırnak içinde bunların hepsi tırnak içinde demokrat olmak gibi böyle bir sürü mefhum var. Neden acaba et yemek bu kadar odak noktası haline gelebiliyor? Elbette bunun en önemli nedeni et yemenin çok kolay bir şekilde sağlanabilmesi. Zira köşedeki markete gidersiniz ve ucuzundan ya da pahalısından her neyse bir et alırsınız ve yersiniz. Ama demokrasiye ya da devrime ulaşmak bu kadar kolay değil. Zira bunun için çok daha fazla efor sarf etmemiz gerekir. Dolayısıyla şu mental ve fiziksel tembellik aslında et yemenin en önemli şeylerinden biri. Ama yine burada da bir ikiyüzlülük var. Zira malum olduğu üzere bir hayvanı öldürüp onun derisini yüzüp kanını akıtıp etini alıp yemek pişirmek o kadar kolay değil. Dolayısıyla burada da bir sınıfsal farklılık yaratacağız ve burada et hazırlayıcılar, kasaplar ve cellatlar yaratacağız. Dolayısıyla kasap sınıfı var olmadan et yemenin de imkansız olduğu açıktır. İnsanların çok az bir oranı ava çıkar, çok az bir oranı aslında kendi elleriyle rahatlıkla hayvan öldürebilir. Her ne kadar pseudo-mesli Müslüman bir ülkede yaşanıyor olsa da ve bu ülkenin de senede bir kere hatta kim zaman takvim yılında iki kere hayvan öldürme festivalleri düzenleniyor olsa da bu ülkede elbette bu yine aslında hayvan öldürmeyi çok da normalize edemiyor. Hala sanırım çocuklar ağlıyor, hala insanlar yadırgıyor hayvanlar öldüğü zaman ve bunu tırnak içinde Allah rızası için yaptıkları iddia ediyorlar. Elbette bu trajedinin üzerine çok duracak değilim, zira bu hem mental bir trajedi bence hem de toplumsal ve sosyal bir trajedi. Dolayısıyla etin hayvan ölüsünün ve hayvan öldürmenin normalize edilmesi ve bunun kitle önünde bir festivalmiş gibicesine kutlanılması aslında çok trajik bir nokta. Elbette bu çok ciddi anlamda bir ayrımcılık türüdür. Buna yaklaşık 40-50 yıldır zannedersem literatürde türcülük yani speciesizm olarak adlandırılıyor. Dolayısıyla artık kendi türümüz arasındaki özgürlük mücadelesinin ötesine geçip türler arasında da bir özgürlük mücadelesi yaratılması gerektiği açıktır. Elbette biz burada kendi türümüz arasındaki özgürlük mücadelesinin es geçirmesinden, onun yok sayılmasından söz etmiyoruz. Elbette insanlar özgürleşmeli ama insanların özgürleşmesi hayvanların tutsaklığı pahasına olmamalı. Güzel bir şarkıyla devam edelim. Bugün isterseniz sırada Ajda Pekkan var. Ajda Pekkan'dan gelecek Haykıracak Nefesim Olmasa Bile. Yatakta ve sofrada anlaşılmasınız.
Sabah uyandığında beni farz et yanında.
gece kolaylaşır her şey birden. Bakarsın gelirim aniden. Fırsat verme gözyaşlarına, söz geçmez anılara. Bugünü yaşamak dururken hala dargınsın yarınlara.
Ay kıracak nefesim kalmasa bile, ellerim uzanır olduğun yere. Gözlerim görmese ben bulurum yine. Kalbim durmuşsa inan çarpar seninle. Ay kıracak nefesim kalmasa bile, ellerim uzanır olduğun yere. Gözlerim görmese ben bulurum yine. Kalbim durmuşsa inan çarpar seninle.
Her güzel şey çabuk biter. Soldular dünkü çiçekler. Ne dostlar ne de geçen mutlu günler. Bizimle her an beraberler. Aşk başkadır bunlardan. Döner gelir uzaklardan. Bir ses bir şarkıyla bazan hemen başlar sıfırdan.
Ay kıracak nefesim kalmasa bile, ellerim uzanır olduğum yere. Gözlerim görmese ben bulurum yine. Kalbim durmuşsa inan çarpar seninle. Ay kıracak nefesim kalmasa bile, ellerim uzanır olduğum yere. Gözlerim görmese ben bulurum yine. Kalbim durmuşsa inan çarpar seninle. Ay kıracak nefesim kalmasa bile, ellerim uzanır olduğum yere. Gözlerim görmese ben bulurum yine. Kalbim durmuşsa inan çarpar seninle. Ay kıracak nefesim kalmasa bile, ellerim uzanır olduğum yere. Gözlerim görmese ben
hayvan katilliğinin ya da dolaylı hayvan katilliğinin aslında en önemli gerekçelerinden biri olarak sürülen saçma iddiaya da yer vermek istiyorum. Bu saçma iddia otoburluğun aslında %100 bir şekilde gerçekleştirilemeyeceği üzerine kuruludur. Yani derler ki bunlar, örneğin Eskimo'larda ya da Eskimo'lar ya da çöl gibi diğer zor iklim şartlarında yaşayan diğer insan toplulukları, örneğin Bedeviler gibi birçok örnek bize otoburluğun bir burjuva ideolojisi olduğunu gösterir derler. Evet, bu çok saçma bir iddia. Bu saçma iddianın en önemlilerinden biri olarak kimi karşı örneklerin aslında bir fikri çürütmekte, kimi pratiklerin bir fikri çürütmekte pervasızca kullanılabileceğine dair bir yaklaşım. Elbette bunun yanıtı açık aslında. Et yerseniz et yemiş olursunuz ve et yemiş olduğunuz için de etin yenebileceğine dair bir örnek olarak, karşı örnek olarak kendinizce otobü ideolojilere karşı çıkabildiğinizi düşünürsünüz. Hatta benzer şekilde tecavüz kötüdür dediğimiz zaman da insanlar benzer şekilde karşımıza gelip yok tecavüz kötü değildir. Bakın her gün Türkiye'de işte dünyada her 10 saniyede bir kadın tecavüze uğruyor. Bu nesi kötüdür? Eğer kötüdür ki, eğer bu kadar kötü olsa tecavüz yemiş olmazdı elbette. Bu ve buna benzer hastalıklı düşünceler aslında yüzlerce yıl önce Edinburgh'un gururu David Hume tarafından analiz edilmiştir. Alıntıyı aynen yapayım, hatta kendi çevirimle. David Hume'un çok eskilerde yazdığı, 1700'lü yıllarda yazdığı müthiş bir kitabı var. İnsan doğası üzerine bir inceleme. Bunu David Hume benim yaşımdayken yazmıştı ve müthiş bir kitap olarak ortaya çıkmıştı. Buradan aynen alıntılıyorum. David Hume şöyle diyor. Şimdiye dek karşılaştığım her ahlak sisteminde her zaman şu dikkatimi çekmiştir. Yazar bir süre sıradan ustamlama yöntemleriyle ilerleyip Tanrı'nın varlığını gösterdiğinde ya da örneğin insan ilişkileriyle ilgili bir gözlem yaptığında birden önermelerin olağan şekilde dir ya da değildir ile bağlanacakları yere melidir ya da memelidir ile bağlanmamış olmayan önermelerle karşılaşmadığımı fark edip şaşırıyorum. Bu değişiklik fark edebilir değildir. Fakat yine en nihai çıkarımlardandır. Melidir veya memelidir yeni bir tür ilişki ya da doğrulama ifade ettiği için gerekli gözlemler ve açıklamalar yapılmalı ve aynı zamanda bir neden ortaya konmalıdır. Zira bu ilişkinin kendisinden tamamıyla farklı olan diğer önermelerden nasıl çıkarsandığı bütün olarak anlaşılmaz görünmektedir. Yani bunun günümüz Türkçesiyle konuşmak gerekirse bir gözlem yapıyorsunuz ve diyorsunuz ki Eskimo'lar et yer ve sonra bundan Eskimo'lar et yer dolayısıyla insanlar da et yemelidir gibi bir çıkarsamada bulunuyorsunuz. Bu işte tüm varımının temel sorunlarından biri aslında ve elbette Hume tarafından çok net bir şekilde işaret edildi. Elbette bu çok saçma sapan ve mantıksal olarak geçerli olmayan bir yaklaşım. Mantıksal olarak geçerli olmadığı gibi teknik anlamda doğru da değil. Zira Hume bu yaklaşımlara kitabın sonunda aynen şu yanıtı verir. Der ki, ateşe atın bunları. Zira safsata ve yanılsamadan başka bir şey içermiyorlar. Ah, bu arada güzel bir şarkıya daha devam etmek istiyorum. Zira çok konuşup kafanızı şişirmeyeyim. Şarkılara devam edelim. Yatakta ve sofrada anarşizmdesiniz.
Her sabah uyandığında beni farz et yanında. Böylece kolaylaşır her şey birden. Bakarsın gelirim aniden. Fırsat verme gözyaşlarına, söz geçmez anılara. Bugünü yaşamak dururken hala dargınsın yarınlara.
Aykıracak nefesim kalmasa bile ellerim uzanır. Olduğun yere gözlerim görmese ben bulurum yine. Kalbim durmuşsa inan çarpar seninle. Aykıracak nefesim kalmasa bile ellerim uzanır. Olduğun yere gözlerim görmese ben bulurum yine. Kalbim durmuşsa inan çarpar seninle.
Her güzel şey çabuk biter. Soldular dünkü çiçekler. Ne dostlar ne de geçen mutlu günler. Bizimle her an beraberler. Aşk başkadır bunlardan. Döner gelir uzaklardan. Bir ses bir şarkıyla bazen hemen başlar sıfırdan.
Aykıracak nefesim kalmasa bile ellerim uzanır. Olduğum yere gözlerim görmese ben bulurum yine. Kalbim durmuşsa inan çarpar seninle. Aykıracak nefesim kalmasa bile ellerim uzanır. Olduğum yere gözlerim görmese ben bulurum yine. Kalbim durmuşsa inan çarpar seninle. Aykıracak nefesim kalmasa bile ellerim uzanır. Olduğum yere gözlerim görmese ben bulurum yine. Kalbim durmuşsa inan çarpar seninle. Aykıracak nefesim kalmasa bile ellerim uzanır. Olduğum yere gözlerim görmese ben.
Yatakta ve sofrada anarşizmin ilk bir saatini geride bırakmak üzereyiz. Biraz önce Ajda Pekkan'dan dinledik. Haykıracak nefesim olmasa bile. Ve bu konu bugünkü programımızda kısaca da olsa hayvan özgürleşmesi zemininde otoburluğu gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Evet, aslında bunun üzerine çok uzun konuşmaktan her zaman çok sıkılmışımdır. Zira aşikar olana işaret etmek beni her zaman çok sıkıyor. Mesela bu bugünkü programda aslında lafı daha fazla uzatmak istemiyorum. Zira uzun uzun aslına bakarsanız anlattım olayın nasıl geliştiğini ve dediğim gibi ortada basılı aşağı yukarı bir şey var ve bu kaynağı insanları yönlendirmekten imtina etmeyeceğim. Dolayısıyla hem bugünü kısa kesmek hem de biraz daha fazla dinlenmek ve daha sonraki programlara enerji depolayabilmek için sanırım bugünkü yayını erken bitirmek zorunda kalacağım. Dolayısıyla bugün istisnai bir şekilde yatakta ve sofrada enerjisim sadece 1 saat sürecek. Ve dediğim gibi güzel bir şarkıyla programı noktalandıracağım birazdan. Yatakta ve sofrada enerjisim malum olduğu üzere her pazar saat 20 ile 22 arasında ki bugün de hariç Müksüzer Radyo'da ya da müksüzer.net'te. Eski bölümlerimize de ulaşmak istiyorsanız eğer onları da canbaşkenti.net adresinde bulabilirsiniz. Güzel bir şarkıyla bitirelim bugün istedim. Ajda Pekkan'dan gelecek. Yatakta ve sofrada narşizmin kapanış şarkısı olarak çalacağız bugün. Haykıracak nefesim olmasa bile. Yatakta ve sofrada narşizmi dinlediniz.
Her sabah uyandığında beni farz et yanında. Böylece kolaylaşır her şey birden. Bakarsın gelirim aniden. Fırsat verme gözyaşlarına, söz geçmez anılara. Bugünü yaşamak dururken hala dargınsın yarınlara.
Haykıracak nefesim kalmasa bile ellerim uzanır. Olduğun yere gözlerim görmese ben bulurum yine. Kalbim durmuşsa inan çarpar seninle. Haykıracak nefesim kalmasa bile ellerim uzanır. Olduğun yere gözlerim görmese ben bulurum yine. Kalbim durmuşsa inan çarpar seninle.
Her güzel şey çabuk biter. Soldular dünkü çiçekler. Ne dostlar ne de geçen mutlu günler bizimle her an beraberler. Aşk başkadır bunlardan, döner gelir uzaklardan. Bir ses bir şarkıyla bazan hemen başlar sıfırdan.
Haykıracak nefesim kalmasa bile ellerim uzanır. Olduğum yere gözlerim görmese ben bulurum yine. Kalbim durmuşsa inan çarpar seninle. Haykıracak nefesim kalmasa bile ellerim uzanır. Olduğum yere gözlerim görmese ben bulurum yine. Kalbim durmuşsa inan seninle. Haykıracak nefesim kalmasa bile